Ayrım 4. Hacı Murat, Lev Tolstoy. Sayfa 71. 8. Bölüm. Petruha Avdeyev, Vozdvijenski bölgesinin hastanesinde ölürken, ihtiyar babası yerine askere gittiği kardeşinin karısı, bir de büyük ağabeyinin gelinlik kızı hep beraber buz gibi soğuk harman yerinde yulaf öğütüyorlardı. Bir gün önce epey kar yağmış, kalın bir tabaka halinde her yanı örtmüştü. Sabaha karşı da şiddetli bir don olmuştu. İhtiyar adam daha horozların ötüşünde uyanmış, buz tutmuş pencereden dışarı bakınca ayın parlak ışığını görmüş, hemen peçten inip, dipnot, peç hem fırın hem soba gibi kullanılan ve üzerinde yatılabilen bir ısıtma düzeni. Hemen peçten inip ayaklarına çarıklarını geçirmiş, sırtına kürklü gocuğunu kalpağını alarak dışarıya harman yerine çıkmıştı. Orada 2 saat kadar tek başına çalıştıktan sonra tekrar izbeye dönmüş, oğlu ile kadınları uyandırmıştı. Kadınlarla kızlar harman yerine geldiklerinde harman yerinin ortası iyice temizlenmiş, tahta kürekle bembeyaz toz gibi bir kar yığınının içine saplanmıştı. Küreğin yanında uzun saplı bir süpürge baş aşağı çevrilmiş duruyordu. Yulaf sapları tertemiz yerde 2 sıra halinde birbirine değecek şekilde uzun bir ip gibi dizilmişti. Zincirleri alarak düzenli vuruşlarla yulafı dövmeye başladılar. İhtiyar adam ağır ve kalın bir zinciri samanı parçalayacak şekilde indiriyordu. Onun arkasından kızı kendi zincirini yere çalıyor, daha sonra da gelin dövülen yulafı çeviriyordu. Gökte ay yükselmiş, ortalık iyice ağarmaya başlamıştı. Artık yulaf dizisinin sonuna gelmişlerdi ki içeriye ihtiyarın büyük oğlu Akim girdi. Sırtında içi hayvan postu kaplı gocuğu, başında kalpağıyla çalışanların yanına geldi. Babası bir an duraladı, zincire dayanarak, ''Tembel tembel, ne dolaşıyorsun öyle?'' diye bağırdı. ''Atlara baktım, o da lazım değil mi?'' Babası alay eder gibi, ''Hah, atlara bakmış.'' dedi. ''Bizim ihtiyar onlara pek hala bakardı. Al bakalım zinciri, artık çok yağ bağladın sarhoş herif.'' ''Akim, içtiğimi ne biliyorsun? Sen mi içirdin ki?'' diye söylendi. İhtiyar kaşlarını çatarak sıra kendisine geldiği halde zinciri indirmedi. Oğluna öfkeyle bakarak, ''Ne dedin?'' diye sordu. Oğlu hiç karşılık vermeden zinciri aldı. Böylece iş 4 zincirle devam etti. Tak, tak, tak. Her 4 vuruşta bir ihtiyarın apayrı bir şekilde ağır zinciri var gücüyle indirişi duyuluyordu. Bir ara yine sırasını kaçırdı. Kurulu düzeni kaybetmemek için zinciri havada savurarak, ''Şu enseye bak, enseye, besili öküz gibi. Oysa benim zayıflıktan poturum bile ayağımda doğru dürüst durmuyor.'' diye söylendi. İşi bitirdiler, kadınlar tırbıklarla sapları toplamaya başladılar. ''Aptal Petruha, senin yerine askere gitmekle amma da budalalık etti. Askere gitmiş olsaydın o kafandaki saçmalıklar çoktan kaybolurdu. Hanya'yı, Konya'yı öğrenmiş olurdun. Petruha evde olsaydı senin gibi 5 tanesini cebinden çıkarırdı.'' Gelin parçalanmış yulafları bir yana atarken, ''Yeter babacığım, ne olur söylenme.'' dedi. ''Nasıl söylenmeyeyim? Sizleri sokaktaki köpekler mi besleyecek? İşe gelince kimse çıkmıyor. Petruha 2 kişinin işini tek başına yapardı. Yoksa bunun gibi...'' Avludan harman yerine kadar uzanan iyice bastırılmış daracık yoldan yaşlı bir kadın geliyordu. Ayağında yeni çarıklar vardı, onun üzerine sımsıkı yün bezler sarmıştı. Erkekler savrulmamış sapları bir yığın halinde topluyor, kızlar da ortalığı süpürüyorlardı. Yaşlı kadın, ''Yeni seçtiğimiz muhtar geldi. Angarya var. Herkes el birliğiyle kerpiç taşıyacakmış.'' dedi. Bir an sustu, sonra, ''Kahvaltıyı hazırladım. Geliyor musunuz?'' diye sordu. ''Geliyoruz.'' İhtiyar bunu söyledikten sonra oğlu Akim'e doğru döndü. ''Bizim bozatı arabaya koş.'' dedi. ''Yalnız geçen günkü gibi yapma sakın. Sonra senin yüzünden gene hesap vermek zorunda kalmayalım. Yoksa Petruha'nın senin yerine gittiğine 1000 pişman olursun.'' Akim babasına öfkeyle, ''Evdeyken ona da hep söylenir dururdun. Şimdi o yok kancayı bana taktın.'' dedi. Annesi öfkeyle, ''Hak ediyorsun.'' diye söylen. ''Sen Petruha'nın tırnağı bile olamazsın.'' Akim, ''Anladık, anladık.'' dedi. ''Anladın ya, un parasını içkiye verdin, şimdi de anladık diyorsun.'' Gelin söze karıştı. ''Olan olmuş artık, en iyisi unutmak.'' dedi. Zincirleri yere bırakarak eve gittiler. Baba ile oğul arasındaki anlaşmazlık çok eskiden, hemen hemen Piotr'un askere gidişinde başlamıştı. Daha o zaman ihtiyar kartalı kargaya değiştiğini anlamıştı. Ama kanunen, daha doğrusu ihtiyarın aklına göre, çocuklu olanın yerine çocuksuz olan askere gitmeliydi. Akim'in 4 çocuğu vardı. Piotr'un ise hiç çocuğu yoktu. Piotr tıpkı babası gibi çalışkan, becerikli, her şeyi çabuk kavrayan, güçlü, dayanıklı, daha önemlisi çalışmayı seven bir adamdı. Hep çalışırdı. Bir iş yapan insanların yanından geçecek olsa tıpkı ihtiyar gibi o da hemen onlara yardım etmeye koyulurdu. Araya girip ya bir iki sıra buğdayı orakla biçer ya da başakları demet yapıp arabaya yükler, ya ağaç keser ya da odun kırardı. İhtiyar onun askere gidişine çok üzülmüştü ama yapılacak bir şey yoktu ki. Zaten askerlik ölüm gibi kaçınılmaz bir şeydi. Asker evinden koparılıp alınmış bir parça gibiydi. Onun için onu hatırlamak, durup dururken ona üzülmek, yürek tüketmek gereksizdi. Bu yüzden ihtiyar pek seyrek, o da sırf büyük oğlunu iğnelemek için ondan söz açardı. Annesi ise küçük oğlunu sık sık hatırlardı. Uzun zamandan beri de Petruha'ya biraz para göndersin diye ihtiyara yalvarıp duruyordu. İhtiyar buna karşılık bile vermiyordu. Avdeyevlerin hali fakti yerindeydi. İhtiyarın elinde bir kenara ayırdığı para vardı ama bu paraya asla dokunmazdı. İhtiyar kadın onun küçük oğlunu nasıl hatırladığını, nasıl sevdiğini duyunca yulafı sattıkları zaman oğlana hiç olmazsa bir ruble göndermesi için yeniden yalvarmaya karar verdi. Karar verdiği gibi de yaptı. Gençler angarya olarak yapılan işleri görmeye gidip de kendisi ihtiyarla baş başa kalınca ne yapıp edip kocasını yulafın parasından hiç olmazsa bir rubleyi Petruha'ya göndermeye razı etti. Elenmiş yulaf yığınlarından 12 ölçek kadarını 3 kızağa yükleyip üzerini tahta sopalarla iyice kapadıktan sonra Diyakoz'a yazdırmış olduğu mektubu ihtiyara verdi. İhtiyar da şehre inince mektuba bir ruble koyup onu zarfın üzerindeki adrese göndereceğine söz verdi. İhtiyarın sırtında kaftanı ile yeni kürklü gocuğu vardı. Ayağına tertemiz beyaz yünlü onuçlar giymişti. Dipnot onuç, karda ayağın kaymaması için giyilen çorap. Mektubu aldı, cüzdanına yerleştirdi. Tanrı'ya dua etti, sonra en öndeki kızağa binerek şehre gitti. En arkadaki kızakta da torunu oturuyordu. Şehre vardığında ihtiyar kaldığı hanın kapıcısına mektubu okuttu. Kapıcının okuduğu her kelimeyi dikkatle, aynı zamanda hoşnut olduğunu belli ederek dinliyordu. Petruha'nın annesinin yazdırdığı mektupta önce oğlunu Tanrı'ya emanet ettiğini belirten birkaç cümle vardı. Sonra herkesin selamından, vaftiz babasının ölümünden, en sonunda da Piotr'un karısı Aksinya'nın onların yanında oturmayı istemeyerek el kapısında çalışmaya başladığından söz ediyordu. Genç kadının namuslu, dürüst bir hayat yaşadığını da haber veriyordu. Ayrıca mektubun içindeki hediyeden, o rubleden de söz ediyordu. Mektubun en sonunda da oğluna hasret çeken ana yüreğinin derinliklerinden kopmuş birkaç söz vardı. İhtiyar kadın bunları Diyakoz'a gözlerinde yaşlarla yazdırmıştı. "Bir şey daha söyleyeceğim, bir tanecik evladım benim, sevgili Petruşkam. Senin için üzüle üzüle ağlamaktan artık gözlerimde yaş kalmadı. Benim biricik oğlum, kimlere bırakıp da gittin beni?" İhtiyar kadın bunları Diyakoz'a yazdırırken hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış, "İşte böyle yaz," demişti. Söylediği sözler böylece mektuba yazılmıştı. Fakat Petruha'nın ne evinden haber alması, ne karısının el kapısına çalışmaya başladığını öğrenmesi, ne rubleyi alması, ne de annesinin o son sözlerini okuması mümkün oldu. Bu son mektup da para da geri geldi. Aynı zamanda Petruha'nın savaş meydanında çar uğruna, yurt uğruna, din uğruna kan dökerek öldüğünü haber veren bir bildiri de gelmişti. Kalemdeki askeri katip Petruha'nın ölümünü işte böyle haber vermişti. İhtiyar kadın bu haberi aldıktan sonra fırsat buldukça gözyaşı döktü durdu. Sonra çaresiz gene işe koyuldu. Haberin gelişini izleyen ilk pazar günü kiliseye gitti. Orada oğlunun ruhuna bir ayin yaptırdı. Ayin solunda adı anılacak ölülerin listesine oğlu Piotr'un da adını ekledi. Sonra Tanrı'nın kulu Piotr'u anmaları için dindaşlarına kutsal ekmeklerden küçük küçük parçalar dağıttı. Askerin karısı Aksinya da yalnız bir yıl kadar birlikte yaşadığı sevgili kocasının ölümünü haber alınca ağlayıp sızladı. Kocasına da bütün hayatını mahvettiği için kendisine de acıyordu. Gözyaşları arasında Piotr Mihailovic'in sarı kıvırcık saçlarını, aşkını, yetim küçük Vanya'sıyla yaşadığı dertli hayatı hatırlıyor, acı acı Petruha'ya ekmek parası için kapı kapı dolaşmak zorunda kalan zavallı karıcığına acımayıp da kardeşine acıdığı, onun yerine askere gittiği için söyleniyordu. Fakat ruhunun derinliğinde başka duygular vardı. Gerçekte içinden Piotr'un ölümüne memnun olmuştu. Çünkü oturduğu evin sahibi olan arabacıdan gebe kalmıştı. Şimdi artık hiç kimse ona laf edemeyecekti. Arabacı da daha önce onu kendisine teslim olması için kandırırken söylediği gibi artık nikahlayabilirdi. 9. Bölüm. Mihail Semyonovich Vorontsov bir Rus elçisinin İngiltere'de okumuş oğluydu. Yüksek Rus devlet memurları arasında o devre göre pek seyrek görülen bir Avrupa kültürü almıştı. Son derece gösterişe meraklı bir adamdı. Kendisinden daha aşağıda bulunanlarla hep yumuşak, şefkatli, kendisinden daha üst kademelerde olanlarla da gayet nazik ama saraylarda olduğu gibi çok resmi bir tavırla konuşurdu. En üst rütbelerin, en yüksek madalyaların hepsine sahipti. Aynı zamanda usta bir savaşçı, hatta Krasniy'de Napolyon'u yenen bir komutan olarak kabul ediliyordu. 51 yılında 70 yaşını aşmıştı ama hala zindeydi. Hareketleri çok çevikti. En önemli olanı da o ince her şeyin hoş yanını bulan zekasının bütün yeteneklerine tam anlamıyla sahip olmasıydı. O keskin, o her kalıba giren parlak zekasını da sadece kendi sözü geçerliğiyle ününü sürdürebilmek, daha da çok tanınmasını sağlamak için kullanıyordu. Büyük bir serveti vardı. Hem kendisi zengindi hem de karısı Prenses Bratinskaya'nın servetine konmuştu. Bir naip olarak özel ödenekten faydalanıyor, parasının önemli kısmını Kırım'ın güney kıyılarında bir sarayla bir bahçe yaptırmaya harcıyordu. 1851 yılının 7 Kasım günü Prens'in Tiflis'teki sarayının önüne bir kurye troikası geldi. General Kozlovski ile Hacı Murat'ın Ruslarla işbirliği yapmaya karar verdiğine dair haberi getiren subay, tozdan kapkara olmuş, yorgun argın bir halde troikadan inerek uyuşmuş ayaklarını aça aça nöbetçilerin önünden geçip geniş kapıdan naibin sarayına girdi. Saat 6'ydı. Kuryenin geldiğini Vorontsov'a haber verdiklerinde prens yemeğe inmek üzereydi. Kuryeyi hemen kabul etmeye karar verdi. Onun için de yemek birkaç dakika geciktirildi. Prens misafir odasına girdiğinde yemeğe çağrılmış konukların bir kısmı Prenses Yelizaveta, kısa Veryevna'nın çevresinde oturuyor, öpek öpek pencerelerin önünde toplanmış duruyorlardı. 30 kişi kadardılar. Hemen prense doğru döndüler, oturanlar da ayağa kalkmıştı. Vorontsov'un sırtında her zaman giydiği siyah ceketi vardı, apoletlerini takmamıştı. Yalnız omuzlarında rütbesini gösteren küçük işaretler, boynundan da asılı beyaz bir haç görünüyordu. Tilki gibi kurnaz bir anlam taşıyan tıraşlı yüzünden sevinçli olduğu anlaşılıyordu. Gülümsüyor, içeride toplanmış olan herkese gözlerini hafifçe kısarak bakıyordu. İçeriye yumuşak, çevik adımlarla girmişti. Önce geciktiği için hanımlardan özür diledi, erkeklerle selamlaştı, sonra doğulu bir tipi olan 40 yaşlarında etine dolgun, uzun boylu bir güzeli, Gürcü prensesi Manana Orberliani'yi koluna aldı, onu sofraya götürdü. Prenses Yelizaveta, kısa Veryevna ise yeni gelmiş olan kızıl saçlı, sert, gür bıyıklı generale elini uzattı. Gürcü prensi, prensesin arkadaşı olan Kontes Şuazel'i koluna aldı. Doktor Andreyeksi ile yaverler, sonra orada bulunan öbür kimseler de, kimi kolunda bir kadınla, kimi yalnız olarak, üç çiftin arkasından yemek odasına gittiler. Sırtlarına kaftan, ayaklarına da uzun konşlu çoraplarla eski tip papuçlar giymiş olan uşaklar, misafirlerin oturabilmeleri için iskemleleri çekiyor, sonra da hafifçe itiyorlardı. Sofracı başı gösterişli hareketlerle gümüş bir kaptan dumanı tüten çorbayı tabaklara dolduruyordu. Vorontsov uzun masanın orta kısmına oturdu, karşısına generalle karısı Prenses Yelizaveta yerleşti. Vorontsov'un sağında güzel Manana Oberliani, solunda ise boylu boslu esmer, al yanaklı, pırıl pırıl süsler takınmış, durmadan gülümseyen Gürcü prensesi oturmuştu. Karısının kendisine kuryenin nasıl bir haber getirdiğine ilişkin sorduğu soru üzerine Prens Vorontsov, "Excellent, cher ami," diye karşılık verdi. Dipnot mükemmel sevgilim. Senin anlayacağın Simon'a de la chance. Dipnot Simon'un şansı yardım etmiş. Sonra sofrada oturan herkesin duyabileceği bir sesle şaşılacak haberi verdi. Bu haber yalnız onun için pek yeni sayılmazdı. Çünkü Hacı Murat'la çoktandır ilişki kurulduğunu biliyordu. Ötekiler için gerçekten şaşılacak şeydi. Şamil'in sağ kolu, en kahraman yardımcısı meşhur Hacı Murat, Rusların safına geçmişti. Ertesi günde Tiflis'e getirilecekti. Yemekte bulunan herkes, yaverler, memurlar, hatta gençler bile biraz önce masanın öbür ucunda birbirlerine bir şeyler anlatarak yavaşça gülüşürlerken birden sustular. Prensi dinlemeye başladılar. Vorontsov sözünü bitirince prenses yanında oturan bıyıklı, kızıl saçlı generale, "Siz o Hacı Murat denilen adamı hiç gördünüz mü generalim?" diye sordu.
"Gördüm, hem de bir kez değil prenses."
General bunu söyledikten sonra 43 yılında Dağlılar Gergebel'i aldığında Hacı Murat'ın nasıl General Passek'in komutasındaki birliklerle karşılaştığını, sonra da nasıl onların gözü önünde Albay Zolotuhin'i öldüresiye tartakladığını anlattı. Vorontsov generalin açılıp sohbet etmeye başlamasına sevindiğini belirtmek için dudaklarında tatlı bir gülümseyişle sözlerini dinliyordu. Hemen sonra birden yüzünde dalgın, hatta sıkıntılı bir ifade belirdi. Lafa dalmış olan general Hacı Murat'ı bir başka sefer nerede nasıl gördüğünü anlatmaya başlamıştı.
Ekselans herhalde kurtarma sırasında peksimet ulaştıran bir diye pusu kurduğunu hatırlarlar. Bu kuşatmayı o yapmıştı değil mi? Sonradan da kurtarma harekatı yapılmıştı.
Vorontsov gözlerini kısarak anlamamış gibi, nerede diye sordu. Oysa sorun şuydu, cesaretli generalin kurtarma harekatı dediği o berbat Darginski seferiydi. O seferde gerçekten de zamanında yetişen ordu olmasaydı, bütün birlikler onlara komuta eden Prens Vorontsov'la birlikte mahvolacaklardı. Vorontsov'un komutası altında yapılan, Rusların da bunca ölü ile yaralı verdikleri, birkaç topu da kaybettikleri Darginski seferinin başından sonuna kadar utanılacak bir olay olduğunu herkes biliyordu. Bu yüzden Vorontsov'un yanında biri bu seferden bahsedecek olursa, olup bitenler hakkında Vorontsov'un çara yazmış olduğu raporda anlatıldığı şekliyle konuşur, bu seferi Rusların parlak bir zaferi olarak göstermeye çalışırdı. Generalin kullanmış olduğu kurtarma harekatı sözleri ise doğrudan doğruya bunun hiç de parlak bir zafer olmadığını, tersine birçok insanın mahvına yol açan yanlış bir hareket olduğunu belirtiyordu. Bunu herkes anlamıştı. Bu yüzden kimi generalin sözlerinin önemini kavrayamıyormuş gibi bir tavır takınıyor, kimi de şimdi ne olacak diye korkuyla bekliyor, kimisi de gülümseyerek birbirlerine bakıyordu. Yalnız kendi anlattıklarının coşkusuna kapılmış olan kızıl saçlı, sert bıyıklı general hiçbir şeyin farkında değildi. Bu yüzden prensin sorusuna,
''Kurtarma harekatı sırasında efendim?'' diye cevap verdi.
General çok sevdiği bir konuya değinmişti. Hacı Murat denilen adamın orduyu ne kadar ustaca ikiye böldüğünü uzun uzun anlattı.
''Yardım gelmeseydi orada bulunan herkes kesinlikle savaş meydanında kalacaktı.'' dedi.
Bunları anlatırken yardım sözünü özel bir zevkle sık sık tekrar ediyordu.
''Onun için''
diyerek söze devam edecek oldu ama anlatmak istediklerinin hepsini anlatamadı. Çünkü olup bitenleri derhal anlayan Manana Oberliani, generalin sözünü keserek Tiflis'teki evinin konforlu olup olmadığını sordu. General derin bir şaşkınlık içinde kaldı. Önce çevresindekilere baktı, sonra gözlerini sofranın ta öbür ucunda oturan yaverine çevirdi. Yaver ona biraz dik bakıyordu. O zaman general birden olup bitenleri anladı. Prensese karşılık vermeden kaşlarını çattı, sustu. Sonra tabağında bulunan bir türlü hiçbir şeye benzetemediği nefis yemeği acele acele yemeğe koyuldu. Yediğinin ne olduğunu anlamadığı gibi tadını bile alamıyordu. Herkes bir huzursuzluk duyuyordu. Bu huzursuz havayı Gürcü prensi giderdi. Prens akıllı değildi ama pek ince bir salon adamı, becerikli bir dalkavuktu. Saraydaki nezaket kurallarını gayet iyi biliyordu. Sanki olup bitenleri hiç fark etmemiş gibi yüksek sesle Hacı Murat'ın Ahmet Mehtulinski'nin karısını nasıl kaçırmış olduğunu anlatmaya başladı.
Gece köyü bastı, istediği ne varsa hepsini aldı. Sonra da adamlarıyla birlikte dört nala kaçtı diyordu.
Prenses iyi ama ne diye illa o kadını kaçırmak istiyordu diye sordu.
Çünkü Hacı Murat o kadının kocasının can düşmanıydı. Han ölünceye kadar onu her yerde aradı, taradı, bir gün olsun karşılaşamadı. Onun için de işte öcünü hanın dul karısından aldı.
Prenses anlattıklarını Gürcü prensin yanında oturan eski arkadaşı Kontes Şuazel anlasın diye Fransızcaya çevirdi. Kontes gözlerini kapayıp başını sallayarak ''Quel horror'' dedi. Dipnot ne korkunç. Vorontsov gülümseyerek
''Hiç de değil'' dedi. ''Bana anlattıklarına göre Hacı Murat esir aldığı kadına bir şövalye gibi davranmış, sonra da onu serbest bırakmış.'' ''Evet ama haraç aldığı için.''
''Elbette, gene de kibar adammış doğrusu.'' Prensin bu sözleri söylerken takındığı tavır bundan sonra Hacı Murat hakkında anlatılacak olanlara bir yön vermiş oldu. Saraya davet edilmiş olanlar anlamışlardı ki Hacı Murat'a ne kadar önem verecek olsalar bu prensin o kadar hoşuna gidecekti.
Bu adamın şaşılacak bir cesareti var efendim, müthiş bir adam. Orası öyle. 49 yılında güpegündüz Temir Han Şura'ya girdi, bütün dükkanları soydu. Sofranın öbür yanında oturan, o sıralarda Temir Han Şura'da bulunmuş olan bir Ermeni, Hacı Murat'ın bu baskınına dair geniş bir bilgi verdi. Bütün yemek boyunca hep Hacı Murat'a ait öyküler anlatıldı. Herkes birbiriyle yarış edercesine Hacı Murat'ın kahramanlığını, zekasını, asaletini, merhametini anlatıp duruyordu. Biri Hacı Murat'ın 26 esirin öldürülmesini emrettiğini anlatacak oldu, buna bile hemen karşılık bulundu. Ne yapalım? Allahu er, komela guer. Dipnot, savaşta savaşa yakışır şekilde davranılır. Gerçekten büyük adam. Başlıca yeteneği dal kavukluk olan budala Gürcü prensi, belki de Hacı Murat Avrupa'da doğsaydı yeni bir Napolyon olurdu, kim bilir dedi. Bunu özellikle söylemişti çünkü biliyordu ki Napolyon'a karşı kazanılan zafer için kendisine verilmiş olan beyaz haçı daima boynunda taşıyan Vorontsov, Napolyon'dan söz edilmesinden çok hoşlanırdı. Vorontsov belki Napolyon olamazdı ama herhalde atılgan bir süvari generali olurdu, orası öyle dedi. Napolyon olmasa da General Murat gibi biri olabilirdi. Adı bile Murat. Murat Tiyah'a benziyor. Biri, Hacı Murat yanından ayrıldığına göre Şamil'in artık işi bitmiş demektir dedi. Bir başkası, herhalde şimdi artık dayanamayacaklarını bilirler dedi. Şimdi sözü Vorontsov'un kumandasında anlamına geliyordu. Manana Oberliani, tus sela es gras avu dedi. Dipnot, bütün bunlar sizin sayenizde. Prens Vorontsov dalkavuklardan gelerek bütün varlığını kaplamaya başlayan iltifat dalgalarına elinden geldiği kadar dizgin vurmaya çalışsa da bunlar hoşuna gidiyordu. Onun için yanındaki hanımla birlikte sofradan gayet neşeli bir ruh hali içinde kalkıp misafir odasına geçti. Yemekten sonra misafir odasında kahveler içildi. Prens herkese her zamankinden daha çok ilgi, daha çok nezaket gösteriyordu. Hatta bir ara o kızıl saçlı, fırça bıyıklı generalin yanına giderek kırdığı potu hiç fark etmemiş gibi bir tavır takınmaya çalıştı. Misafirlerle vedalaştıktan sonra da iskambil oynamak üzere masaya oturdu. Oyunlardan yalnız çok eski bir oyun olan Lomber oyununu biliyordu. Oyun arkadaşlarından biri Gürcü prensiydi. İkincisi Lomber'in nasıl oynanacağını prensin uşağından öğrenmiş olan Ermeni generaldi. Üçüncüsü de o bölgede pek ünlü olan Doktor Andreyevski'ydi. Prens üzerinde Çar 1. Alexander'ın resmi bulunan altın tabakasını yanına koyduktan sonra atlas iskambilleri dağıtacağı sırada içeriye İtalyan sofracı başı Giovanni girdi. Gümüş bir tepsi üzerinde bir mektup getirdi. ''Bir kurye daha geldi efendim.'' dedi. Vorontsov iskambilleri masanın üzerine bıraktı, yanındakilerden özür diledi, sonra zarfı açarak mektubu okumaya başladı. Mektup oğlundan geliyordu. Oğlu Hacı Murat'ın kendisine nasıl geldiğini, sonra da Meller Zakomelski ile olan çatışmasını anlatıyordu. Prenses kendisine yaklaşarak oğlunun ne yazdığını sordu. Prens hep aynı şeyleri yazıyor dedi. İla o quelques disagrement avec le commandant de la place. Simon a word to, but all is well, that ends well. Dipnot bölge komutanıyla çatışmış. Simon haksız ama iyi biten her şey iyidir. Prens oyun arkadaşlarına dönerek kağıt almalarını rica etti. Kağıtlar dağılınca Vorontsov ensfiye kutusunu açtı, keyifli olduğunda yaptığı gibi buruşuk beyaz elleriyle bir tutam Fransız enfiyesi alıp burnuna götürdü.
4. ayrımın sonu. Sayfa 84.